Dokuzuncu ayrım. Donald Kerr, uzun boylu, atletik yapılı, güzel vücutlu bir adam. Alnının iki yanına düşen seyrek saçları, muntazam burnunun altını çizen kalın bıyıkları, gözlerinize bakarken muzip bir ilgiyle parlayan kahverengi gözleriyle epeyce hoşuma gidiyor. Ağzının yalnızca sağ yarısında cereyan eden çarpık ve cazip gülümsemesiyle Humphrey Bogart'ı andırmıyor da değil. Kelimeleri ağzında yuvarlayarak hızlı ve özensiz ama akıllıca konuşuyor. Esprili de. Onun tarafına yuvarladığınız bir şakayı anında değerlendiriyor. Eğlenceli erkekler, bir teviye zevzek ve abartılı olmadan eğlenceli olabilen erkekler, nesli tükenen bir canlı türüne dönüştüğü için kendimi onunla laflamaya kaptırıyorum. Çocukla didişmekten kurtulmanın sevinci de canlılığımı ve neşemi arttırıyor. Çok geçmeden bütün bar Donald Kerr'le atışmalarımız ve kahkahalarımızla çınlamaya başlıyor. Müsaade eder misiniz? Başımı çevirip iskemlemi çekerek yol vermemi bekleyen Mary Jane'e bakıyorum. Öyle bir elektrik yayıyor ki oraya çocukla damlayarak Donald Kerr'le muhabbetine balta vurduğumu o an anlıyorum. Çocuk elinde tuttuğu kocaman bir bardak kolayı kamışla içerek masanın iyice uzağına ittiği iskemlesinde bir ileri bir geri sallanmakta. Göz göze geliyoruz. Mary Jane'e doğru bakıp en nihayet uyandın dercesine pıs pıs sırıtıyor. Mary Jane'in gözden gitmesiyle birlikte iskemlesini masaya çekiyor. Neredeyse boşalmış kola bardağını burnumuzun dibine doğru sallayarak onun viskisini araklıyordum habire. Ruhu bile duymadı diyor. Sözüm ona kahkahalar içinde. Bravo, tebrikler diyorum. Böyle çakallıkları ne de güzel akıl ediyorsun. Seninle ilgili çok ilginç bir yazı okumuştum geçen yıl diyor Donald Kerr. Buz gibi havayı kırmak niyetiyle. Alkol kullanan çocuklarla ilgili bir yazı mıydı? Tıslıyor. Hayır, Berlin'de açılan serginin üstüne bir yazıydı. Ben Berlin'de Merlin'de sergi açmadım diyor iğrenerek. Sakın Mickey fare ile karıştırıyor olmayasınız. Teslim oluyorum diyerek ağzının sağ yanıyla gülüyor Kerr. Yalnız tek şartım var. Sen de beni Donald amca ile karıştırma sakın. Bizimki yumuşuyor. Pandayı yiyen Çinli'nin idamı adlı bir resmin yarısındayım. Gerçekten iyi gidiyor. Telaşla bana dönüyor. Değil mi? Fena gitmiyor. Çok ama çok iyi bir ressamsın sen diyorum. Gözleri ışıl ışıl, yok canım, yok canım diyerek Donald Kerr'e parmağı ile beni işaret ediyor. Refakatçim o benim, hayatımın sonuna dek hep benimle olacak. İçimde bir yayın gerildiğini hissediyorum. Neler saçmalıyor bu çocuk, yalnızca yolculuğun sonuna. Mary Jane sinirlerini toparlamış, beni bertaraf etmeye kararlı, olanca boyu posu ve güzelliği ile masamıza dönüyor. Üstünde sarı keten bir pantolon takım var. Yerine geçerken lafımın bölünmesinden özellikle hoşnut, beni şöyle bir tepeden tırnağa süzüyor. Sarı giysilerden nefret ederim diye atılıyor çocuk. Resimde mesimde hoş bir renk ama niye bu korkunç takımı giydin? Lütfen diyor Mary Jane eliyle saçlarını omuzlarından atarak. Ne konuşmuştuk seninle? O kadar banelleşmemi istemezsin değil mi? Seninle konuştuklarımı hatırlayacak kadar dünyevileşmemi. Ben müsaadenizi rica edeyim diyor Mary Jane. Güverteye çıkıp biraz hava almak istiyorum. Siz yatırırsınız onu değil mi? Şaşkın şaşkın başımı sallıyorum. Donald Kerr kazağını kaptığı gibi ben de seninle geleyim diyerek ayağa fırlıyor. Küçük bir saatin kıskançlık diktaklarının boğazımda atmaya başladığını duyarak iyi akşamlar diyorum. Çaktırmadan arkalarından bakıyorum ki eyvah, kapıdan Parvati Noran, yaşlı kurt ve kaptan giriyorlar. Tam o saniye ünlü yazarın sevgilisi masamızın önünde bitiveriyor. Elindeki şarap bardağını çocuğun yüzüne boca ettiği gibi bardaki taburesine koşuyor. Zil gibi sarhoş bir hali var. Bir yandan kıvrıla kıvrıla gülmekte. Çocuk gömleğinin koluyla yüzünü kurulayıp manyak diye çığlığı basıyor. Pis manyak. Ne hakkın var üstüme şarap dökmeye? Git de güvertede inlesen. İğrenç seks kedisi. Bana bak. Sen onun üstüne şarap dökerken iyiydi. Kapa çabuk çeneni. Kolundan yakalayıp sarsmaya başlıyorum. O hala deli gibi bağırıyor. Manyak. İğrenç kedi. Arzu nesnesi. Güvertede kıvranırken sinirden titreyerek suratının orta yerine bir şamar indiriyorum. Kaptan başımızda bitiyor. Koca ellerini havaya kaldırarak daima rezalet diyor soluk soluğa. Gemime adımınızı attığınız andan itibaren beraberinizde yalnızca rezalet, çirkef ve felaket getirdiniz. Kötü bir büyücüsünüz siz. Güzel duygularımın, uyumlu frekansımın, pozitif enerjimin sarmaladığı kutsanmış gemimi bilinmedik karanlıklara batırmaya besbelli ant içmişsiniz. Arkanızdaki güçlerin farkındayım. 6. ayın 6. haftasının 6. gününde dünyamıza "Sakin olun kaptan bey" diyerek otoriter bir tavırla araya giriyor Parvati Nora'nın yaşlı kurt sevgilisi. Olmadık varsayımlardan yola çıkarak mantıklı bir sonuca ulaşamazsınız. Doğru saptamalarda bulunabilmek için öncelikle gerçek verilere muhtaçsınız. Şimdi lütfen. "Açıklayamam ki sizlere" diye gürlüyor kaptan. "Bildiklerimi bilmek, gördüklerimi görmek, gidip de geri dönmek kolay mı? Kolay mı kendimi tercüme etmek, edebilmek?" Çocuk yere eğilip kusmaya başlıyor. Kusması bitince neredeyse parkaya değen başını kaldırıyorum. Katıla katıla ağlıyor kuzum. Kolumu bedenine dolayıp sıkıca kavruyorum. Masadan güç bela kalkıyoruz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Adanmış birine attığınız tekmeler bir gün misliyle sizi acıtacaktır. Kötülük bir ok gibi sahibini bulacak. Kara büyücüler, felaket tacirleri, vicdansızlar cezalarının bağışlanması için ayaklarıma kapandıkları gün merhamet dolu yüreğimin, kaptan koca gövdesiyle barın kapısına seyirtip bir eliyle beni göstererek vaazını sürdürüyor. Barın kapısına vardığımızda gözlerimi üstüne dikip yalnızca onun duyacağı bir sesle tıslıyorum. "Git karşımdan." Gözlerimde yanan ateşi anında görüyor, kenara çekilip yol veriyor, çocuğu neredeyse sürükleyerek kamarasına götürüyorum. Kapıyı kapadığım anda hıçkıra hıçkıra başlıyor. "Herkesin, herkesin içinde tokat attın bana. Nasıl yaparsın bunu, nasıl yaparsın? O iğrenç seks kedisi de yüzüme şarap çarptı. Daha ne kadar, söyle daha ne kadar aşağılanabilirim?" "Bir insan ne kadar aşağılanabilir biliyor musun?" diyorum. Boğazımı yakan bir sesle. "Santimi santimine başkalarını aşağıladığı kadar. Başkalarını aşağılamaktan vazgeçmediğin sürece aşağılanmaya razı olmalısın. Duyuyor musun beni beter kuş? Razı olmalısın. Öyle bakma, öyle bakma bana." Koşup bir güvercin gibi çırpınan bedenini kollarıma atıyor. Yatağa yuvarlanıyoruz. Yüzüme sıkıca bastırdığı yüzünden inen gözyaşları dudaklarıma bulaşıyor. O tuzlu ve sıcak damlaları yalıyorum. Giderek iç çekmeleri diniyor. Derin derin nefes alarak uyuyakalıyor. Usulcacık yanından kalkmaya yelteniyorum. Gözlerini açmaksızın "gitme yanımdan" diyor. Bedeni bedenime dolanmış, kıpırdamamaya ve uyumaya çalışırken kendi kendime mırıldanıyorum. "Razı olmalısın. Razı olmalısın." 7. Donult kerleyim, kollarındayım. Başım önüme düşüyor. Enseme öpücükler konduruyor. Kızarıyorum. Yer altından haber var. Dudaklarım kulak memesini buluyor. Ağzımın içine alıp dişliyorum. Yer altından haber var. Sesi çatapatlar gibi dört bir yanımda patlıyor. Perdeleri gürültüyle açıyor. Sanki kameraya bir ışık bombası düştü. Gözlerimi kırpıştırıp öbür yanıma dönüyorum. Üstüme dikili bir çift göz. Rüyama dönmek istiyorum. Bil bakalım saat kaç? Öf, biraz daha uyuyamaz mıyım? Ama saat 11 oldu diye cıvıldıyor. Tam 2,5 saattir uyanmanı bekliyorum. Bak, kahvaltılarımızı buraya getirttim. Sana dün geceki rüyamı anlatmak için içim içime sığmıyor. Öyle böyle değil, berbat bir rüyaydı. Ya sen ne gördün? Hiç. Hemen hemen hiç hatırlamam ben rüyalarımı. Elindeki üstüpüne parmaklarını ovuştura ovuştura banyoya giriyor. Su gürültüleri arasında "Tango iki kişiyle yapılır, neredeyse bitti" diye bağırıyor. Ama daha görmeni istemiyorum. Onun için arkasını çevirdim. Tam tamına bittiğinde gösteririm. Mary Jane dün gece burada uyuduğumu biliyor mu? Efendim? Ne dedin? Banyodan çıkıyor. Mary Jane, birlikte uyuduğumuzu biliyor mu? Hı-hı. Kahvaltıyı ayarlamaya gittiğimde Donald Kerr'le yemek salonundaydı. Normal bir zamanda olsa bu ne saçmalık diye kıyametler koparır. Ama aşktan darmadağın oldu erdemli kadın. Havuza düşüp boğulsam umurunda değil. Nereden çıkardın şimdi havuza düşmeyi? Banyoya girip yüzümü soğuk suya tutuyorum. Ben sudan korkarım. Yüzme bilmemem Mary Jane'i evhamdan çıldırtıyor. Her neyse. Mary Jane'e bütün günü seninle geçireceğimi söylediğimde sevinçten yüzünün aldığı şekli görecektin. Dünyada aşık bir kadından daha sakil bir görüntü düşünemiyorum. Bas bas bağıran, inestetik ve gizemsiz. Hiçbir kendini bilen sanatçının işlemek istemediği bir konu işte. Sinirli sinirli. İyi bir eserde. Diyelim Anna Karenina'da. Hiç de sakil gelmez aşık bir kadın insana diyorum. Hem sen daha annen dışında kimseye... Yine mayın tarlalarına girdim. Yanlış bir adım. Kafam, kolum, bacağım, gövdem dört bir yana mı saçılsın istiyorum? Yani tabii Anna Karenina onunla Vronski'nin aşkından çok Levin'in romanıdır. Bu nedenle bir Tolstoy otobiyografisi dahi denilebilir Anna Karenina'ya. Ben şahsen Levin karakteri, Tolstoy'un bizzat kendisi ne kadar hoş ve önemli olsa da hep Anna Karenina'nın görüneceği sahneleri iple çekerek okumuşumdur o kitabı. Peki peki, neyse ne. Hadi gel şu küçücük masada güzel bir kahvaltı edelim. Derin bir nefes alıyorum. Sabahın köründe karnım acıkmaz benim. Saat 11 ama, hatta 11-14. Ben kurtlar gibi açım. Öyle bir saldırıyor ki kızarmış ekmeklere, benim de karnım acıkıyor. Kendime jambon ve peynirli bir sandviç yapıyorum. Dün gece barda olanları hatırlamıyor. Hafızasız, ne zaman ne yapacağını kestirmenin imkanı olmayan bir vahşi hayvan. Bu yüzden de büsbütün ürkütücü, tekinsiz. Her şey, onunla yaşanan her basit şey giderek beni daha çok korkutuyor. Aklıma Mary Jane'in annesiyle ilgili sözleri geliyor. Kızından korkuyor. Sevmek ayrıdır, korkmak ayrı. Ürperiyorum. İstemediğim bir köşeye sıkıştırıldığımı duyuyorum. Çok tuhaf, çünkü çok büyük, sanki bir sirk karavanı. İşte öyle kocaman bir karavana zorla attı iki kişi beni. Tamara'yla gerizekalı amcam. Evet evet onlardı. İkisiyle de tanıştın değil mi? Şimdi Donald Kerr'le olmak istiyorum. Onunla değil. Geceyi Mary Jane'le mi geçirdi? Kıskançlık sıkıntımı nasıl da arttırıyor. Sen her ikisiyle de tanışmıştın refakatçim olmak için değil mi? İşte sesi yine yerde, paramparça. Niye anlıyor hemen? Niye hemen hep daima hissediyor, biliyor? 5 dakika kendimle baş başa bırakmıyor beni, bırakamıyor. Korkuyor, onu terk etmemden korkuyor. Haklı da. Anlatmayayım istersen, sıkıldınsa, istersen kamerana dönsen. Yok yok, daldım işte, seni karavana atıyorlar. Midem çok kötü. Başucundaki komedinin çekmesinden, üstüne yarı değerli taşlardan bir ejderha kakılı altın bir enfiye kutusu çıkarıyor. İçinden bir avuç dolusu ilacı ağzına atıyor. Portakal suyuyla yutuyor ilaçları. Kaç tane hap aldın öyle? Fazla değil mi? Alışığım ben diyor. Önüne bakarak ekliyor. 5-6 tane. 5-6 mide hapı birden. İnsanın midesini bozmaz mı? Tam da mide hapı sayılmaz bunlar. Seni üzmek istemiyorum. Üzmek, bezdirmek, yormak istemiyorum inan ki. Benim seni sevdiğim kadar sevmeni istiyorum beni. Benim sana ihtiyaç duyduğum gibi senin de bana ihtiyaç duymanı istiyorum. Anlatılacak şeyler değil bunlar. Zaten ne söylemeye çalıştığımı biliyorsun sen. Kuzum benim, gel otur yanıma diyorum. Gelip yanıma sokuluyor. Başını omzuma yaslayıp bacaklarını kucağımdan aşırıyor. Hadi anlat diyorum rüyanı. Sağ elinin tırnaklarını kemire kemire, ince ve titrek bir sesle anlatıyor. O kocaman karavana girince çok kötü oldum. Büyük babam oradaydı. Yanında da 1,5 metre uzunluğunda iğrenç bir sosise benzeyen bir köpek. Köpeğin yüzü normaldi, güzel, şirindi. Sevgiyle gözlerime bakıyordu. Ama öylesine tombul ve uzun, öylesine iğrençti ki bedeni, etrafımda dolanmasını istemiyordum. Büyük babam o her zamanki kendinden hoşnut, davudi sesiyle "Doğum günü hediyen" diye bağırdı. "Dahi torunum benim." Köpek sevgiyle üstüme atıldı. Dehşet içinde kaldım. İğreniyordum köpekten. Oradan kaçmak istiyordum. Babam belirdi bir köşeden. Elinde yaşarken her zaman olduğu gibi bir bardak viski vardı. Eli yaşarken her zaman olduğu gibi zangır zangır titriyor, bardaktaki buzlar birbirlerine vuruyorlardı. Yine çok ilaç almış, çok içki içmişti. Gözleri kan çanağı gibiydi. "Baba!" diye onun yanına koştum. Sarıldım. Çok kötüydü. Tüm bedeni titriyordu. "Doğum günü hediyen" dedi boğuk sesiyle. Kenara dayanmış bir resim gösterdi. Annemin resmiydi. Annemin elleri kedi pençeleriydi resimde. "Öyle değil ki" diye bağırdım. Sanki hiçbiri sesimi duymadı. "Öyle değil ki, öyle değil ki. Korkarım hem ben kedilerden." Birden bir ortaçağ prensinin soytarısı gibi giyinmiş bir cüce fırladı ortaya. Elinde gururla tuttuğu, üstüne morlu, sarılı bir flama asılı borazanını çaldı. Hepsi ortaya çıktılar. "Ölümsüz cüce akrabotlar trupu," dedim sevinçle. Üçünün omuzlarına iki tanesi, o ikisinin omuzlarına da borazanı çalan cüce tırmandı. Heyecan içinde ellerimi çırptım. Sanki bu ses alt üst etti dengelerini. En üstteki cüce yere yuvarlandı. Porselendenmiş meğer, paramparça oluverdi. Dört bir yana saçılan porselen parçalarının içinden yüzlerce kedi yavrusu fırladı. Kediler üstüme tırmanmaya başladılar. Tırnaklarını sıkı sıkıya tenimle geçiriyorlardı. Açılmamış gözleri, minnacık tüysüz bedenleriyle tiksindiriciydiler. Tam birini koparıp üstümden atıyordum ki bir başka kedi yavrusu yapışıyordu aynı yere. Çok geçmeden tüm bedenim o fare kadar yavrularla kaplandı. "Anne, anne!" diye bağırıp ağlamaya başladım. Nefessiz kalıp uyandım. Zaten çoğu zaman ağlamaktan nefes nefese uyanırım uykularımdan. Nasıl buldun?" Neredeyse tuhaf bir kıvanç ve neşeyle soruyor bu soruyu. Allak bullak bir halde. "Nasıl bulayım istiyorsun?" diyorum. Yerimden kalkıp banyoya giriyorum. Lavaboya eğilip başımı suyun altına tutuyorum. Sonra dayanamayıp duşa giriyorum. Vücudumdan akan sulara bakarken bir nebze rahatlıyorum. Rüyası akıp gitsin üstümden, bana yapışmasın. Banyodan çıktığımda çocuğu pandayı yiyen Çinli'nin idamının başında buluyorum. Mary Jane bir koltuğa geçmiş resme bakıyor. "Bu gece Napoli'ye yanaşıyoruz," diyor çın çın öten bir sesle. "Aman ne iyi," diyorum ters ters. Gerçi inip görmek niyetinde değilim. "Çılgınsınız," derken gözlerini yapmacık bir hayretle açıyor. "Napoli'ye gelip de gemiden inmemek. Sizin için bir sakıncası yoksa Anna Karenina'yı rica edebilir miyim? Akşama kadar bazı kısımlarına göz atmak istiyorum." Ayakkabılarını hayranlıkla süzerek "Tabii ki," diyor. "Ben hala başlayamadım." "Mary Jane roman okumaz hiç," diye atılıyor çocuk. Belki de bu denli dengeli ve kusursuz olması bu yüzden. Başkalarının hayatlarını yüklenmemekten. Dalga geçme diye işveli işveli gülüyor Mary Jane. Gerçekten en beterinden bir aşk gülü. Can sıkıcı ve sıradan demek istediğini biliyorum. Gidip Anna Karenina'yı getiriyor. Akşam yemeği için bize kaptanınkine en uzak masayı ayarlayacağına söz verip aşık kadın kokuları saça saça gidiyor. Ben okuyorum, o resmiyle didişiyor. Saat 3'e doğru kafeteryaya gidip bir şeyler yiyoruz. Kameraya döndüğümüzde aklıma çocuğun rüyası. Dolayısıyla o tuhaf ikili, Genel Başkan ve Tamara geliyor. "Bayan Tamara ile Genel Başkan itti seni oraya." "I-ı, onlardı. Seni bu gemiye iten de onlar. 24'ünü tamamladığında Genel Başkan sen olacaksın. Bayan Tamara yine Bayan Tamara olacak. Korkutucu bir kadın. Aşırı zeki, aşırı iş bitirici. Hiç teklemeyen bir makine gibi. Büyük babamın imal ettiği bir makine," diyor. 17 yaşında başlamış onun yanında çalışmaya. Onun sekreteri, sevgilisi, hizmetçisi, hemşiresi, kızı, annesi, o neyi diliyorsa olmayı kabul etmiş. Kilden bir heykel gibi yoğrulmaktan zevk almış. Büyük babamın hayatının son yıllarında iki gövdeli tuhaf bir yaratığa dönüşmüşlerdi. Hangisi nerede bitip öbürü nerede başlıyor, anlaşılamayacak kadar iç içe girmişlerdi. Artık büyük babam da ona teslim olmuştu. Onun babası, oğlu, kardeşi, efendisi, jigolosu, o neyi diliyorsa oyuydu. Başını eğip tırnak diplerindeki boya kalıntılarını inceliyor bir süre, sonra birden elektrik verilmiş gibi sıçrıyor oturduğu yerde. Göz bebekleri sağa sola kayarak, "Benim genel başkan olacağımı da nereden çıkardın?" diyor fevri bir sesle. "Amcam salağa sana da mı mızmızlandı vasiyetname konusunu? Saçmalık. Saçmalık tüm söyledikleri. Büyük babamın vasiyetnamesindeki o tuhaf madde yalnızca amcama hakaret amacıyla konulmuş tabii ki. Kafasız oğluna son ve sunturlu bir hakaret. 24'ümü tamamladığımda avukatlar, mahkemeler falan filan genel başkanlıktan feragat ettiğimi bildireceğim o kadar. Genel başkan Tamara, daima Tamara. Onca karışık işin altından başka hiç kimsenin kalkmasının imkanı yok ayrıca. Ne kadın diyorum. Masasının üstünde Shibumi duruyordu. Masasının arkasındaki duvarda ise bir gümrükçü Russo imitasyonu asılıydı. Bütün gün delice kafasını çalıştırmak zorunda olduğu için büyük babamdan kaptığı bir adeti uygular. Daha önce de defalarca okuduğu bir kitaba, ikisinin ortak tabiriyle kafasını yeşertmek için arada bir göz atar. Dünya nekesler kralının yüzünü kızartacak kadar nekes biriydi büyük babam. Ama son yıllarında öylesine düşkünleşmişti ki Tamara'ya en sevdiği ressam diye ona Paris'te bir müzayededen iki tane orijinal Russo satın aldı. O gördüğün imitasyon filan değil anlayacağın. İkincisi evinde asılı. Tamara büyük babamın evinde yaşıyor. 6 yıldır. İlişkilerde karşı konulmaz adı bilinmez bir ihtiyaç yüzünden sürmekte inat eden ilişkilerde daima kum saatinin tersine çevrildiği bir nokta vardır diyorum. O noktada roller değişir. Kurban cellat, cellat kurban kesilir. Yoğuran yoğrulmaya, gölgede kalan ışımaya başlar. İhtiyaç duyulan artık dayanılmaz ihtiyaçlar içindedir. Ezilen, ezmenin zevkini dirhem dirhem tatmaya başlar. Hı, büyük babamla Tamara da aynen bunu yaşadı. Ben işbaşı yapayım artık. Pandayı yiyen Çinli'nin ellerimde soğumasından korkuyorum. Çok zaman oldu ona başlayalı. Sevmiyorum sevmesine de habire bir yerlerinde tıkanıyorum. Hem bitirememekten korkuyorum hem kendimi zorlamaktan. Bitirmek adına doğallığını bozmaktan. Bu duyguları sen de bilirsin değil mi? Bilirsin. Hem de nasıl? Üzme kendini. Çok tabii bu yaşadıkların. Tolstoy, Anna Karenina'yı yazarken... Düşün bu müthiş kitabı yazarken, o yorucu iğrenç Anna Karenina yazıyor bir dostuna, bu romanın mutlaka sonunu getirmeliyim. Beni hasta etti. Herhalde insanın eseriyle cebelleşmesi kadar yorucu, bezdirici, eziyetli bir iş yoktur hayatta. Düşünsene sürekli doğum sancılarıyla yaşamak, her gün bir masada doğal bir doğum, düşük, sezeryan ya da kürtajın dehşetine maruz kalmak, ne benzetme. Yüzünü öyle bir buruşturuşu var ki gülmeye başlıyorum. Yanağına bir öpücük kondurup kapıya seyirtiyorum. Söz ama döneceksin diyor dili pelteleşerek. Sen burada olunca kendimi ne bileyim bir salıncakta sallanır gibi hissediyorum. Okyanusa doğru. Sanki çok yüksek bir tepede büyük denizlere doğru sallanır gibi. Öyle tuhaf duygular işte. Düşsem de denize, güzelliğe yani düşeceğimi bilme duygusu. Sudan korkuyorsun ama sen diyorum. Mırıldanarak tekrarlıyorum. Sudan korkuyorsun ama. Kapıyı arkamdan kapatıyorum. İşte şimdi kendi kendimdeyim. Kendi kendimle miyim? Mümkün mü bu?